Ayrım 11, sayfa 57, Zafer Sarhoşluğu. Zafer bir gerçekti. Ama muzaffer olanın bilincinden mantığın silinişi bir sarhoşluktur. Zafer sarhoşluğu. Zafer sarhoşluğunun başladığı yerde zafer tehlikeye girer. Zaferin kazançları kumar masasına dökülür. Ve hata meleği aldatıcı kanatlarıyla muzafferin gözlerini perdeler. 2. Miracle Grec, Yunan mucizesi. İlk çağdaki Yunan mucizesi ve Yunan kültürüyle çağdaş Rumluğun ilgisi nedir? Bu sorunun cevabını araştıracak bir insan, ilk çağın değerleriyle çağdaş Rumluğun gerçekleri arasında bağlantılar kuramaz. Sonra iş yalnız bir tarihi bağlantı davası da değildir. Ortada bir de bugünkü Doğu Akdeniz'in jeopolitiği vardır. Bugün bu jeopolitikte yer alan aktif unsurlar ilk çağdakinden başkadır. Doğu Akdeniz'de bugün yerleşmiş milletlerin tarihi gelişmeleri, milli özellikleri, siyasi toplumlar, ekonomik şartlar ve dil, din, gelenek gibi sosyal varlıklar bu yeni jeopolitiğin değerlendirilmesinde rol oynamalıdır. Halbuki 1. Dünya Savaşı'ndan sonra galip devletleri, parantez içinde önde gelen ve karar verenleri İngiltere, Fransa, Birleşik Amerika, İtalya, idare edenler, kendilerini öyle bir zafer sarhoşluğuna verdiler ki bu sarhoşluk içinde dünyayı yeniden kurmak isteyen bu liderler bir anda jeopolitik gerçeklere göz yumdular. Tarihin en büyük hatalarından birini Doğu Akdeniz'de Türk toprakları üstünde işlediler. Bu hata Yunanlıları Anadolu'ya saldırtmaktı. Türk topraklarının sahipsiz bir Orta Afrika çölü gibi dilenilen şekilde parçalanabileceğine inanmaktı. Onları bu hataya ve Yunanlıları da büyük bir felakete sürükleyen şartlar ve olaylar üzerinde biraz duralım. Bugünkü Avrupa kendi medeniyetinin Greco-Romen temele dayandığına inanır. Onun için Greco-Romen değerler ve müesseseleri ve bu arada Yunan kültürüne taparcasına hayranlığı vardır. Bu Yunan kültür medeniyet gerçeğini bir Yunan mucizesi, parantez içinde Miracle Grec olarak vasıflandırır. Bu inanış ve hayranlık özellikle 19. yüzyılın başından beri Yunanlılara ait her sorunun ortaya atılışında batılı politikacılar ve batılı aydınlar için o meselede teraziye daima Yunanlılar lehine bir takım öncel hükümlerin, yargıların konulmasına yol açar. 1830'dan önceki Yunan İstiklal mücadelelerinde bu böyle olmuştur. 1897 Türk-Yunan Savaşı'nda Türk zaferinin Yunanlılar lehine ve Türkler aleyhine değerlendirilmesinde böyle olmuştur. 1918'de sona eren 1. Dünya Savaşı'nda Türk yenilgisinin ganimetlerinden hem de bu savaşta Türklerle hiç karşılaşmadıkları halde en büyük hissenin Yunanlılar payına çıkarılmasında gene böyle olmuştur. Gerçi tarihte bir Yunan uygarlığı hatta Yunan mucizesi vardı. İsa'dan önce 9. yüzyılda ilk gelişmeleri başlayan, İsa'dan önce 5. yüzyılda doruk noktasına varan, daha sonra dekadansa, soysuzlaşmaya doğru gitmekle beraber İskender'in ardından Batı Anadolu'da bir Helenistik devir şeklinde gelişip Orta ve Doğu Anadolu, Akdeniz bölgesi, bütün Kuzey Afrika, Suriye, İran, hatta Kuzey Hindistan'a kadar inip Afganistan'da bile Greko-Budik bir mimari kültürü veren Yunan kaynaklı uygarlık ilkelerini görmemek kabil değildir. Hatta öyle denebilir ki hem baş döndürücü inşa şaheserleri hem felsefe, mantık, edebiyat ilkeleri bakımından eski Yunanistan'ı ihmal ettiğimiz gün tarih görüşümüz kararır. Nitekim Orta Çağ'da kültür bir aralık böyle kararmıştı. Hem de Yunan'la bağıntısını büsbütün kesmesine rağmen. Gerçi artık anlaşılmıştır ki eski Yunan kültürü müstakil bir kültür değildir. Yunan mucizesine eski bakış artık zaafa uğramıştır. Şimdi şu bilinmektedir ki, Yunan medeniyetinin beşiği Anadolu, Girit ve Yunan Yarımadası'dır. Bir üçgende meydana gelen uygarlık, başta Mısır olmak üzere Suriye, Mezopotamya ve hatta İran yaylasından gelen Hint ve Orta Asya uygarlıklarıyla bağlantılıdır. Hele Anadolu, Yunan uygarlığının doğuşunda ve gelişmesinde her safhada şekil verici bir rol oynar. Ama şu da var ki, eğer Rumluk eski Yunan'ın devamı ise, bu Rumluk bütün Doğu Roma yahut Bizans İmparatorluğu'nun bütün varlığı ve topraklarıyla Osmanlılar tarafından ortadan kaldırılmasıyla beraber sahneden silinmiştir. Anadolu, hatta Osmanlı İmparatorluğu'nun son devirlerinde ve 1. Dünya Savaşı sonunda bile artık Yunanlılığın söz sahibi olabileceği bir ülke değildi. Hele Trakya ve İstanbul'da Rumlar azınlıktaydı. Bu topraklarda Türkler gibi bütün devirler boyunca imparatorluk kurmuş, eski dünyanın pek önemli bir kısmına asırlarca egemenliğini, dilini ve kurumlarını yerleştirmiş bir millet, tarihi ve gelenekleriyle yaşamaktaydı. Gerçi savaş sonunda bu millet yenilmişti. Ama bu yenilgiden önce ve o savaşın içinde, şimdi kendisini tarihi hatasından silmek isteyen en güçlü devletlerin ordularını da nice defalar ve hele Çanakkale Savaşı'nda en söz götürmez bir üstünlükle yenmişti. Bu zaferi kazanmış olan askerlerden, kumandanlardan, şehit olmamış olanlar henüz ayaktaydılar. Hele Çanakkale Zaferi'nin ünlü kahramanı Mustafa Kemal, İzmir işgalinin hemen ertesi günü milletin başına geçmek için İstanbul'dan ayrılmıştı. Anadolu topraklarına gidiyordu. Demek ki Yunanlıların zaferi daha Anadolu'ya ilk ayak bastıkları gün bir takım karanlık ihtimallerle gölgeliydi. Gelecek günler onlar için kim bilir neler hazırlayacaktı. Kağıt üzerinde taksim edilmiş bir ülkeyi ölmüş sanmak bir hataydı. Çünkü bu ülke henüz ölmemişti. Yunanlılara "Hadi yürü, Ege'li Trakya'yı sana verdik, İstanbul'da biraz sonra elinde bil" diyenlerinde kendi milletleriyle aralarında bir görüş birliği yoktu. Milletler, hatta galip milletler bile artık savaş istemiyordu. Dipnot, Birinci Dünya Savaşı sonunda müttefikler ve Yunanistan'ı bu büyük maceraya sürükleyen oyunların hikayesi, Yunan tarihçisi Dimitri Kitsikis'in Propaganda et pression et politique internationale isimli eserinde etrafıyla açıklanmıştır. Bundan başka, bilhassa İngiltere Hariciye Nezareti'nin bazıları üzerlerinden 20 sene kadar geçtikten sonra neşredilen, bazıları da herhalde hiç neşredilmeyecek olan İngiliz dış politikası dokümanları, bu olayların gelişmeleri hakkında ciddi vesikalar teşkil ederler. Bu dokümanlardan bu kitapta ve ileride bazı parçalar nakledilmiştir.